Ayrım 11. Hilekar Frederick Forsyth. Sayfa 143. Başlık Parası. 1. Bölüm. Sağ tarafta Fox Covert olarak anılan ağaçlığın üzerindeki hafif sis, sıcak ve açık bir gün olacağını gösteriyordu. Kuşaklar boyunca askerler tarafından Kurbağa Tepesi olarak adlandırılan yükseltide bir grup subay tabur kuvvetinde iki birliğin yapacakları manevraları görmek için yerlerini almışlardı. Her iki grupta İngiliz olduğundan İngilizler ve düşmanlar yerine mavi ve yeşil birlikler olarak ayrılmışlardı. Tepedeki subayların karışık uluslardan olması nedeniyle genellikle kullanılan kırmızı ayrımı bile değişmişti. İngiliz ordusu tarafından Orta Almanya Ovası'nı hatırlattığı için pek sevilen Salisbury Ovası'nın kuzeyinde puan verecek olan hakemler yerlerini almışlardı. O gün kimse ölmeyecekti ama ölmeye hazırlanacaklardı. Subay grubunun arkasında kendilerini oraya getiren çeşitli otomobiller ve kamuflaj renklerine ya da düz yeşile boyanmış daha az konforlu Land Rover'lar sıralanmıştı. Askerler gün boyu kendilerinden istenecek çay ve kahve servisi için sahra mutfakları kurmuşlar, soğuk yiyeceklerin paketlerini açmaya başlamışlardı. Subaylar dünyanın her yanındaki gözlemci subaylardan farksız pozlarda ya sağa sola yürüyorlar ya da kıpırdamadan duruyorlardı. Kimi plastik tabakalarla korunan haritaları incelemekteydiler. Bir kısmı güçlü dürbünleriyle ovayı tarıyorlardı. Bazıları da kendi aralarında ciddi ciddi konuşmaktaydılar. Grubun ortasında Güney Komutanlığı'nın komutanı olan kıdemli İngiliz generali vardı. Onun yanı başında özel konuğu ve ziyaretçi generallerin en kıdemlisi duruyordu. Onların hafifçe arkalarında ve ortalarında dil okulundan yeni mezun olmuş genç bir subay yaptığı çevirileri kulaklarına fısıldamaktaydı. İngiliz subaylar grubu 30 kişi kadar vardı. Hepsi sanki durumun olağan dışılığını ve önemini kavramışlar gibi ciddi yüzlüydüler. Aynı zamanda yılların alışkanlığını üzerlerine atamamış bir halleri de yok değildi. Perestroika'nın henüz ilk yılıydı ve Sovyet subayları Almanya'daki manevraları izlemek için daha önce de davet edilmişlerse de İngiliz ordusunun konukları olarak İngiltere'nin kalbine ilk kez ayak basıyorlardı. Eski alışkanlıklar kolay kolay atılamazdı. Ruslar da İngilizler kadar, hatta onlardan daha fazla ciddiydiler. 17 kişiydiler ve dikkatle seçilmişlerdi. Bazıları az İngilizce biliyor ve bunu kabul etmekten kaçınmıyorlardı. 5 tanesi kusursuz İngilizce biliyorlar ve hiç bilmiyormuş gibi davranıyorlardı. Kendilerinin seçiminde birinci öncelik İngilizce bilmeleri olmamıştı. Öncelik uzmanlıktaydı. Sovyet subaylarının her biri alanında uzmandı ve İngiliz araç gerecini ve taktiklerini biliyorlardı. Kendilerine verilen emir yalnız söylenenleri dikkatle dinlemeleri değil, çok dikkatle bakmaları, hiçbir şeyi gözden kaçırmamaları ve döndüklerinde İngilizlerin ne durumda olduklarını, hangi araç gereci kullandıklarını ve eğer varsa zayıf noktalarının neler olduğunu rapor etmeleriydi. Londra'da büyük bir kısmını elçiliklerinde geçirdikleri bir günün sonunda manevra yerine bir gece önce gelmişlerdi. Tidworth askeri üssünde subay kantininde ilk yemek biraz ciddi, biraz gergin ama olaysız geçmişti. Şakalar ve şarkılar daha sonra, belki ikinci ya da üçüncü gecelerinde gelecekti. Ruslar 17 kişi arasında kendilerini ve belki de birbirlerini gözetleyen 5 kişi olduğunun farkındaydılar. Bunu İngilizlere söyleyen olmamıştı. İngilizler de kendi 30 kişilik gruplarında karşı haber alma örgütünden 4 gözetleyici bulunduğunu belirtmiş değildiler. Ancak hiç olmazsa İngilizler kendi yurttaşlarını değil, Rusları gözetlemek için oradaydılar. Rus grubunda biri motorize topçu, diğeri zırhlı birliklerden olmak üzere 2 general, 1 kurmay albay, askeri haber almadan 1 albay, 1 binbaşı ve 1 yüzbaşı, 1 paraşütçü albay, piyade ve zırh birliklerden 1 albayla 1 yüzbaşı vardı. Ayrıca genel kurmaydan 1 yarbay, 1 binbaşı ve 2 yüzbaşı, muhabereden 1 albayla 1 binbaşı vardı. Sovyet askeri haber alma birliği GRU olarak anılırdı ve 3 kişide GRU işaretleri vardı. Bu üç kişi aynı işareti taşımayan muhabere binbaşısı ile genelkurmaydan bir yüzbaşı üyesi olduklarını sadece bu üç kişi biliyordu. Ne diğer Ruslar ne de İngilizler bunu biliyorlardı. İngilizler de güvenlik servisinden 20 ajanın Tidworth'taki subay kantinine yerleştirilmiş bulunduğunu ve bunların Sovyet heyetinin Londra ve Moskova'ya gitmek üzere ayrılacakları, 3. günün sonuna kadar orada kalacaklarını konuklarına bildirmeye gerek duymamışlardı. Bu gözetleyiciler şimdi bahçede çiçeklerle uğraşıyorlar, garsonluk yapıyorlar, madeni araç gereci parlatıyorlardı. Gece boyunca nöbetleşe çalışarak kantin çevresindeki geniş halkalarını sürdüreceklerdi. Savaş oyunları saat 9'da başlayıp gün boyunca devam etti. Paraşüt alayının ikinci taburunun indirmesi öğleden hemen sonra yapılmıştı. Taburun bir binbaşısı bir ara Sovyet paraşüt alayının albayının yanındaydı. "Rus hala 2 inçlik havanı yeğliyorsunuz," dedi. "Yararlı bir silahtır, etkin ve güvenilir." Rus ağır ağır konuştuğu İngilizcesiyle "Aynı fikirdeyim," dedi. "Ben de bunları Afganistan'da kullanmıştım."
"Öyle mi? Ben de Falkland'da kullandım."
"Biz Falkland'da kazandık ama siz Afganistan'da sürekli kaybediyorsunuz," demek isterdi. Rus gülümsedi. İngiliz de ona gülümsemeyle karşılık verdi. "Domuz herif," diye düşünüyordu Rus. "Afganistan'da yenildiğimizi düşünüyor." Her iki adam da gülümsemeye devam ettiler. İkisi de Moskova'daki yeni genel sekreterin 2 yıl içinde tüm Sovyet ordusunu Afganistan serüveninden geri çekeceğini bilemezlerdi. Daha başlardaydılar ve eski alışkanlıklar kolay kolay terk edilemezdi. Tidworth kışlasında o akşam daha rahat bir havada sürüp gitmekteydi. Su gibi şarap içiliyor, İngiliz ordusunun pek seyrek olarak içtiği vodka sofralarda görülüyordu. Dil engeline karşın şakalar da başlamıştı. Ruslar kıdemli generallerine bakıyorlardı. O bir İngiliz generaliyle tercüman aracıyla gülümseyerek konuştuğu için hepsi daha rahat olmaya başladılar. Genelkurmaydan gelen binbaşı bir İngiliz tankçısının şakasına az daha kahkahalarla gülecekken birden İngilizce bilmediğini hatırlayarak tercümanın nükteyi çevirmesini bekledi. Paraşüt alayından binbaşı bir GRU binbaşısının yanındaydı. Az buçuk Rusçasını denemek isteyerek "Govorit ya vipa anglayeske?" diye sordu. Rus bundan çok hoşlanmıştı. "Ochen malinko," dedi. Sonra İngilizce "ne yazık ki çok az," dedi. "Evde kitapları okuyorum ama pek işe yaramıyor."
"Benim Rusçamdan iyi yine de," dedi paraşütçü. "Adım Paul Sinclair."
"Memnun oldum." Rus elini uzattı. "Pavel Kuchenko." Yemekten sonra barda şarkılar okundu ve saat 11 olunca her iki grupta yatmaya giderken emir erlerine çaylarını sabah 7'de getirmelerini söylediler. Binbaşı Kuchenko saat 5'te kalkmış ve 2 saatini penceresinin dantel perdesi ardında oturarak geçirmişti. Odasındaki hiçbir ışığı yakmadan subay kantininden Tidworth Caddesi'ne açılan büyük kapıya kadar olan yolu gözetledi. Sabahın o ilk karanlık saatinde gözetleyici olabilecek 3 adam görebilmişti. Saat tam 6'da Albay Arbuthnot'un penceresinin hemen altındaki kantin kapısından çıktığını, koşmaya başladığını gördü. Aynı şeyi bir gün önce de gördüğünden yaşlı albayın bir alışkanlığı olduğu düşünülebilirdi. Albay Arbuthnot'un sol kolu olmadığı için uzaktan seçilmesi kolaydı. Albay kolunu İngilizlerin komünistlerin Umman Sultanı'nı devirip Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ele geçirmemeleri için Dofar tepelerinde yapılan ve artık unutulmuş olan savaşta kaybetmişti. Biraz duygulu bir askeri heyet kendisinin orduda kalmasına izin vermiş ve albay da şimdi Tidworth Subay Garnizinosu komutanlığını yapıyordu. Her sabah yol boyunca 5 mil koşup dönerdi. Sol kolu iğneyle omuzuna tutturulmuş mavi çizgili beyaz başlıklı eşofmanıyla artık alışılmış bir görüntü oluştururdu. Binbaşı Kuchenko 2. sabahtır düşünceli düşünceli bakıyordu adamın arkasından. Savaş oyunlarının 2. günü olaysız geçti ve her iki ulusun subayları hakemlerin yeşillere verdikleri teknik puanların haklı olduğunda birleştiler. 3. akşam yemeği pek neşeli geçmişti. Kadehler durmadan kalkmış, genelkurmaydan gelen yüzbaşı Kalinka şarkısını alkışlar arasında okumuştu. Ruslar ertesi sabah kahvaltıdan sonra saat 9'da büyük salonda toplanacaklar ve otobüsle Heathrow'a gideceklerdi.
Kalinka okunurken Albay Arbuthnot'un kilitli olmayan odasına birinin girip içeride 60 saniye kaldığını, sonra tuvalet tarafından gelerek bardaki grubun arasına karıştığını fark eden olmamıştı. Ertesi sabah saat 6'ya 10 kala mavi beyaz çizgili ve başlıklı ve bir kolu boş olan eşofmanlı biri merdivenlerden inip koşarak ana kapıya doğru gitti. 200 metre ilerideki bir binanın üst katındaki bir gözetleyici kendisini görüp not almış ama herhangi bir girişimde bulunmamıştı. Kapıda bir onbaşı engelin altından geçen adama selama durdu. Koşan adamın başında kasket olmadığı için selamını iade edemedi ama elini salladı ve her sabah olduğu gibi Tidworth yönünde koşmaya devam etti. Saat 6'yı 10 geçe onbaşı başını kaldırıp baktı, sonra çavuşuna döndü. ''Albay Arbuthnot geçti şimdi.'' ''İki kere geçti.'' dedi onbaşı. Çavuş yorgundu. 20 dakika sonra ikisinin de nöbetleri sona eriyordu. Kahvaltıları kendilerini bekliyordu. Omuzlarını silkti. ''Bir şey unutmuş olmalı.'' dedi. Daha sonraları bunu söylediğine disiplin soruşturması sırasında pişman olacaktı. Binbaşı Kuchenko yarım mil kadar koştuktan sonra yol kenarındaki ağaçların arasına girdi, çalıntı olan eşofmanı üzerinden çıkarıp çalılıkların altına sakladı. Yola döndüğünde üzerinde gri pantolon, gömlek, tüvit bir ceket ve kravat vardı. Giyimiyle yalnızca Adidas spor ayakkabıları uyuşmuyordu. 10 dakika eşofmanını boşuna aradıktan sonra emir erinin yıkamaya verdiği sonucuna varan Albay Arbuthnot'un bir mil gerisinde olacağını tahmin ediyor ama kesin olarak bilmiyordu. Albay yedek eşofmanını giymişti ve bir gömlek, pantolon, ceket, kravat ve spor ayakkabısının da eksik olduğunu henüz bilmiyordu. Kuchenko Arbuthnot koşusunu tamamlayıp dönene kadar ondan bir mil ileride olmaya devam edebilirdi. Ancak arkasından gelen bir araba elini sallaması üzerine durunca boşuna koşmaktan kurtuldu. Kuchenko yolcu tarafının camından içeri uzanarak ''Özür dilerim ama arabam arıza yaptı.'' dedi. ''Acaba Kuzey Tidworth'taki bir garajdan yardım alabilir miydim?''
''Saat biraz erken.'' dedi arabanın sürücüsü. ''Ama sizi oraya götürebilirim, buyurun.''
Paraşütçü binbaşısı Kuchenko'nun böyle aniden İngilizce konuşabildiğini duysa çok şaşacaktı. Ancak yabancı aksanı kaybolmuş değildi. ''Sürücü buralardan değilsiniz galiba.'' dedi. Kuchenko güldü. ''Hayır, Norveçliyim. İngiliz katedrallerini geziyorum.'' Kuchenko saat 7'ye 10 kala North Tidworth kasabasının merkezinde indi. Araba Marlborough'a doğru yoluna devam etti. Bu olaydan kimseye söz etmek için hiçbir neden görmeyecekti. Zaten kimse de kendisine bir şey soracak değildi. Kuchenko bulduğu bir telefon kulübesine girdi ve saat tam 7'ye 1 kala bir Londra telefonunu aradı. Telefon 5. çalışında açıldı. ''Bay Roth'la konuşmak istiyorum.'' dedi Kuchenko. ''Bay Joe Roth.''
''Ben Joe Roth.'' dedi karşıdaki ses.
''Yazık.'' dedi Kuchenko. ''Aslında Chris Hayes ile konuşmak istiyordum.'' Mayfair'deki küçük ama zarif dairesindeki Joe Roth birden kaskatı kesildi. Profesyonel antenleri hemen kırmızı alarma geçti. Kalkalı 20 dakika olmuştu. Henüz pijamasını çıkarmamış ve tıraş olmamıştı. Günün ilk kahvesini hazırlamak üzereydi. Telefon çaldığında bir elinde meyve suyu, diğerinde bir fincan kahveyle mutfaktan oturma odasına dönmekteydi. Kendisi erken kalkan bir insan olmasına karşın bu saat onun için bile erkendi. Grosvenor meydanındaki Amerikan elçiliğindeki halkla ilişkiler yardımcılığı görevi saat 10'dan önce başlamazdı. Joe Roth CIA'dandı ama Londra istasyonunun şefi değildi. Bu şeref William Carver'a aitti ve Carver da bütün istasyon şefleri gibi Batı yarı küresi bölümündendi. Bu da aşağı yukarı herkesin onun ne olduğunu ve yaptığını bilmesi demekti. Carver deklare edilmişti yani. Carver, CIA'nın resmi temsilcisi olarak İngiliz Ortak Haber Alma Komitesi'nde yer almaktaydı. Roth ise özel projeler bölümündendi. Bu büro sadece 6 yıl önce kurulmuştu ve adından da belli olacağı gibi ileride istasyon şefinin hakkında hiçbir şey bilmediğini iddia edeceği pek hassas konularla ilgilenirdi. Hangi bölümden olursa olsun bütün CIA memurlarının bir gerçek, bir de operasyon ya da mesleki adları vardı. Dost elçiliklerde gerçek ad kullanılırdı. Joe Roth gerçekte Joe Roth'tu ve diplomatik listede böyle yer alırdı.
Ancak Carver'ın aksine kendisi İngiliz gizli servisinde 3-4 kişilik küçük grup dışında deklare edilmiş değildi ve mesleki adını bu birkaç kişiyle Amerika'daki meslektaşlarının bazıları bilirdi. Şimdi sabahın 7'sinde bu mesleki adanın hem de İngiliz aksanıyla konuşmayan biri tarafından söylenmesi uyarıcı zillerin çalması için yeterliydi. "Özür dilerim," dedi. "Ben Joe Rotum. Siz kimsiniz?"
"İyi dinleyin Bay Rot ya da Bay Hayes. Adım Pyotr Aleksandrovich Orlov. KGB'de albayım."
"Bakın bu bir şaka ise..."
"Bay Rot, size operasyon adınızla hitap etmem bir şaka değildir. ABD'ye sığınmam da benim için şaka değildir. Size önerdiğim de bu işte. Amerika'ya gitmek istiyorum. Hem de çok acele olarak. Çok kısa bir süre sonra kendi tarafıma dönemeyeceğim kadar geç kalmış olacağım. Hiçbir mazeretim kabul edilemez ondan sonra. Bay Rot, sizin örgütünüz için çok değerli olan bilgilere sahibim. Kararınızı çok çabuk vermelisiniz. Ya da ben henüz zaman verken..."
Rod sehpanın üstüne aldığı not defterine hızla not alıyordu. Defterde bir gece önce Sam McCready ile oynadığı poker oyununun puanları vardı. Sam bunu duysaydı çılgına dönerdi diye düşündü. Adamın sözünü kesti. "Şu anda neredesiniz albay?"
"Salisbury Ovası yakınındaki küçük bir kasabanın telefon kulübesinde."
Adamın İngilizcesi gramer olarak kusursuzdu. Yalnız aksanı kesinlikle yabancıydı. Rod kullanılan aksandan konuşanın milliyetini saptama eğitimi görmüştü. Karşısındaki Slav büyük bir olasılıkla da Rus'tu. Bunun Sam McCready'nin çılgın şakalarından biri olmadığına daha inanmış değildi. Her an karşı taraftan gelecek kahkaha seslerini bekliyordu. Bir Nisan bile değildi üstelik. Nisan'ın üçüne varmışlardı artık.
Ses 3 gündür Salisbury Ovası'nda yapılan İngiliz manevrasına katılan Sovyet subaylarıyla birlikteyim dedi. Orada GRU'dan binbaşı Pavel Kuchonko adıyla bulunuyorum. 1 saat önce çıktım. 1 saate kadar dönemezsem bir daha hiç dönemem. Oraya kadar gitmem 1/2 saat sürer. Kararınızı vermek için 1/2 saatiniz var Bay Rod.
Peki albay, bana 15 dakika sonra telefon edin. Hat serbest olacaktır. Yanıtınızı o zaman alacaksınız.
15 dakika.
Ondan sonra yürüyerek geri döneceğim. Telefon kapandı. Rod 39 yaşındaydı ve 12 yıldır CIA'da çalışıyordu. Daha önce başına böyle bir şey gelmiş değildi. Ancak tüm yaşamlarını örgütle geçirmiş ve bir kere bile bir Sovyet sığınmacı görmemiş insan sayısı da hiç az değildi. Ancak herkes gibi o da bu durumu bilirdi. Bütün çalışanlara bir Sovyet sığınmacı ile karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiği öğretilirdi. Gelenlerden çoğunun ürkekçe yaklaştıklarını biliyordu. Genellikle sığınma isteyen kişi uzun bir düşünce ve hazırlık dönemlerinden geçerdi. Bölgedeki bilinen CIA ajanına mesajlar iletirlerdi. "Sizin tarafa sığınmak istiyorum, koşulları görüşelim." gibi. Çoğunlukla böyle birine yerinde kalması ve gelmeden önce sürekli bir bilgi akımı sağlaması söylenirdi. Bunu yapmak istemiyorsa o zaman bir bavul dolusu belgeyle gelmesi istenirdi. Sığınmadan önce vereceği ya da getireceği bilgiler kendisinin ondan sonraki yaşam biçimini etkilerdi. Meslekte buna başlık parası denirdi. Bazen ama çok seyrek olarak bir sığınmacı arkasında köprüleri yıkmış olarak bir daha geri dönmesi olanaksız bir halde kendiliğinden ortaya çıkıverirdi. O zaman fazla bir seçenek yoktu. Ya adamı kabul ederdin ya da bir sığınmacı kampına gönderirdin. Bu ikincisi pek sık yapılan bir şey değildi. Hiçbir yararı olmayan bir tayfa ya da verecek bir şey olmayan bir asker sığındığında bile bu yola başvurulmazdı. Bu yol ancak sığınan adamın yalan makinesi testlerinde yanlış haber vermek için gönderilmiş biri olduğu saptandığı takdirde kullanılırdı. Amerika böyle birini kabul etmeyi reddederdi. Bu durumda Ruslar ajanlarını sığınmacı kampından alıp memleketlerine götürürlerdi. Rot'un bildiği kadarıyla bir kere KGB geri çevrilen sığınmacıyı kampa kadar izlemiş ve orada öldürtmüştü. Adam doğru söylüyordu ama yalan makinesinde başarısız olmuştu. Makine adamın heyecanını yalan olarak kabul etmişti. Talihsizlik. Ancak bu eski günlerdeydi. Günün yalan makineleri artık daha iyiydi.
11. ayrımın sonu. Sayfa 154.